İlk haberle şeyle başladım mı? Google Talk Hangouts'la replace oluyormuş 26 Haziran'da.
Olmamış mıydı?
Olmamış,
Ben
hala daha varmış.
o ikisinin farkını bilmiyorum ya. Google Talk
Native
yok
native
bilmiyorum.
client vardı Google Talk'un. Geçen seneden itibaren kullanamıyordum
Evet, bir iki sene oldu hatta onu
ama
gideli.
hala Gmail'de çalışıyor. Yani Gmail hesabına girersen sol alt köşede hala Google Talk çalışıyor.
Allah, çok iyi ya.
İşte şimdi onu da replace ediyorlarmış. Yani tamamen öldürüyorlar ürünü.
Helal olsun.
Farkı ne abi peki?
Ya daha çok özellik var Hangouts'ta. Video falan gibi şeyler var. Google Talk şeydi, ilk çıktığında böyle bildiğin sadece plain mesajlaşabildiğin bir şeydi, uygulamaydı. Yani MVP'si.
Rich destekliyordu aslında.
Destekliyor muydu?
Yıldız içerisinde bold yazabiliyordun ya da iki yıldız koyunca italik yazabiliyordun.
Ha, anladım.
Bir de native uygulaması vardı ya.
Evet ya, o
Evet,
çok
güzeldi.
güzeldi.
Çok güzeldi.
Artık yapmıyorlar native uygulama.
Bir de onun çıktığı dönemde MSN vardı. MSN böyle inanılmaz bir karmaşaydı. Bir şey yazıyordun, gifler halinde geliyordu falan. O sadeliğiyle inanılmaz kapmıştı herkesi.
Evet abi, bir de millet saçma sapan şeyler koyuyordu. Ay ne kötüydü ya.
Bilmem ne dinliyor.
Evet. Hani hangimiz yapmadık onu ama. Adil kullanım kotası nedir abi? Ben buradan çok takip edemedim o mevzuyu.
Ben mi giriyorum? Tamam, ben giriyorum.
Hadi sen gir.
Ya benim aldığım kadarıyla bu inisiyatif bir şekilde Doğan'ın haberden çıktı. Böyle insanlar inanılmaz gaza geldi. Hadi AKK kalksın falan filan diye bu kurumlardan birini mail yağmuru tuttular. Bir noktada da bir çözüm elde ettiler aslında, BTK'yı galiba, evet. O çözüm de işte 2018'de hızlar artık 3 megabit per second'a düşmeyecek de orantılı olarak düşecek işte. 8 megabit per second ise 3'e düşecek, 16 ise 5'e düşecek, 50 ise 25'e düşecek falan filan gibi bir yaklaşım vardı. Ama sınırsız verme gibi bir şey yazmıyor o düzenlemede. Operatörler de burada bir çakallık gördü anladığım kadarıyla. O yüzden sınırsızı tamamen kaldırdılar. 50 GB'lık AKK'yı açtığın noktada 1 GB'lık kullanım 2 lira gibi bir şey oldu. Bunu da hepsi yapmadı bu arada. TTNet yapmadı mesela, ya da ne bileyim TürkNet yapmadı. Hatta Eksiözü'ye bakarsanız onların bayağı övüldüğünü görebilirsiniz şu anda. Bunu yapanlar Süper Online oldu. Bir de bu KabloNet oldu. Buradan başkası devralabilir sanırım.
Deniz, sen şey anlatıyordun, bu gece gündüz hikayesi.
Evet, orada ben de bu arada tarife listesini açıyordum da KabloNet'inkiler de güncellenmiş. BTK'nın vermiş olduğu direktifte diyeyim, o çıkardığı kural içerisinde saat 2-8 arası adil kullanım noktası ya da adil kullanım kotası düzenlemesi uygulanmadan ve bu kural gözetmeksizin normal hızında kullanabiliyorsun gibi bir sorun oluşturuyor bu diğer kullanıcılar için. Diğer kullanıcılar dediğim sınırsız kullananlar, sınırsız tarifede olanlar. Normalde 50 megabitin sınırsızı yanılmıyorsam 200 küsür lira. Ama 50 megabit 75 GB kotalı kullanım 70 lira. Ben kotamı doldurup kullanmaya devam etsem de bu 2 ve 8 saatler arasında diğer kullanıcıların tabii haksız kullanımına neden oluyorum aslında. Daha doğrusu onlar beni öyle düşünüyor. Tam toparlayamadım ama bir öyle bir sorun çıkıyor. Onun haricinde yani ben şu an kârdayım, evet. Ama diğer kullanıcılar kârda değil. Sınırsız kullananlar kârda değil. Fırat'ın dediği gibi bir açıklıktan yararlanarak adamlar bu şekilde düzenleme getirmişler.
Ya burada bir
Ya
araya gireyim.
bir dakika.
Çok pardon. Ya aslında bu düzenlemenin 2019'da AKK'nin tamamen kalkacağına uzaması gibi bir şey vardı. Ama yani böyle devam ettiği sürece AKK kalksa ne olacak ki? Adamlar yine 50 GB'tan sonra internet satıyor bize. Çakallık var yani. Bu durumda ne yapacağız hiç bilmiyorum.
Abi şey ne peki? Yani neden adil kullanım kotası diye bir şey var? Yani ne noktada adilsizlik oluyor?
Ben orada şey düşünüyorum. Tamamen gereksiz. Aslında altyapının müsait olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar herkesin abonesi var ve aktif bir şekilde herkes bu interneti kullanıyor. Sadece ve sadece para odaklı. Buradan ne kadar koparabilirsem koparayım. Hadi buna bu kadar kota koyayım. Onu doldurduğu zaman buna işkence çektireyim. İşkence çekmesin diye ek paket satın alsın falan gibi. Çünkü ek paket en azından KabloNet'te ek paket olayı var. Turbo internet alıyorum. 5 lira. 100 megabit. Kota yok. Bir şey yok. günlük.
Ya galiba bu olay, pardon, bu olay biraz da yapabiliyorsak niye yapmayalım gibi bir yaklaşım. Yani 50 GB'ı sınırlayabiliyorsak, onun ötesine ekstra paket satabiliyorsak niye satmayalım? Bizi de düzenleyecek bir kurum yok sonuçta. İstediğimizi yapabiliriz gibi sert bir anlayış var burada. Aslında bu arada AKK Amerika'da da var bildiğim kadarıyla. Ama oradaki AKK 500 GB, 1 TB falan oluyor. Bizimki gibi 50 GB gibi komik değerler değil. O yüzden bizimki AKK de değil aslında. Yani adil kullanım kotası falan değil.
Burada da mesela kotalı internet var ama kotasız seçersen bir adil kullanım kotası yok mesela. Hani kotasız seçersen sınırsızca kullanabiliyorsun. Herhalde o şey mesela, hani sen eskiden yaparlardı çünkü onu. Mesela ilk modemler, bu kablonet falan çıktığı zaman insanların bir mahallede bir kişi alır. Ondan sonra kablo çekerek Ethernet üzerinden dağıtırdı onu. Hani biraz sanki onu engellemek için başlamış da ondan sonra suistimal edilmiş gibi geliyor.
Ya ben Türkiye'ye internetin, ya yani en azından DSL altyapısının geldiğinden beri böyle bir şey olduğunu hatırlıyorum.
Sanki şeyde yoktu ya.
Yoktu ya.
İlk ADSL geldiği zamanlarda yoktu bu. 128-256 falan olduğu zamanlarda.
Çünkü zaten indiremiyordun ki o kadarını. O kadarını indiremiyordun.
Evet, sen de o kotaya, yani şimdiki kotalara erişemezdik de. Sonra bir kota getirdiler ilk önce benim hatırladığım kadarıyla.
Evet.
Ondan sonra da AKK devreye girdi. Kotaya ek olarak.
Ayıplık yani, bence çok ayıp.
Ya bir de hep şey üzerine, hani download limitliyim, download limitliyim. Hani tamam, bütün kullanıcılar istediğini yapabilir internette. Kimseye bir şey demiyorum buradan. Ama bilmiyorum, belki bu paketler ayrı ayrı değerlendirildi. Çünkü şu an upload ne olacak bilmiyoruz. Uploadla ilgili hiçbir şey yok.
1 megabit.
1 megabit, evet. Şeydeyken 1 megabit oluyordu. Hala öyle mi, onunla ilgili bir şey görmedim. Eskiden 50 megabit internetimin kotasını doldurduğum zaman 3 megabite düşüyordu. Upload'um da 1 megabite düşüyordu. Şu an upload'um benim galiba 8 megabit. Ben hani, yani torrent seeder'lık yapmayacağım. Atıyorum herhangi bir doküman alışverişim. Cloud zaten herkesin kullandığı bir teknoloji ve dosyamı oraya göndereceğim. Ya da herhangi bir servis kullanacağım, bir alışveriş yapacağım. Bunu bir şekilde ayrı bir tarifelere bölmesi gerekiyor. Atıyorum teknoloji paketi mesela. Çeşitli servisler üzerinden, belki haberiniz vardır, Turkcell'in, Vodafone'un atıyorum Facebook kullanım için ya da e-ticaret siteleri için çeşitli paketleri oluyor. Hı hı. Bu paketleri kullanırken sana diyorum ki 1 GB bundan ayda bedava veriyorum. İstediğin kadar, istediğin şekilde, istediğin gibi kullanabilirsin diye. Ondan sonrasını normal tarifin üzerinden düşmeye devam edeceğim diyor. Bunun gibi bir şey yapabilirlerdi belki. Yani şu an upload ile ilgili herhangi bir düzenleme görmüyorum ben. Yani bunu da yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
Ya, ben bir şey söyleyeyim mi hemen? Ya bu kullanım miktarı ile ilgili. Bu sabah bilgisayarımı açtım. Bütün gün çalıştım. İşte sanırım 10 dakikadır falan da Skype'dayız. Yaklaşık 1,5 GB data indirmişim abi. Hiç özel bir şey yapmadım yani. Müzik dinledim. Çalıştım. İşte eve geldim. Skype'a bağlandım.
50 GB yeter diyebiliyor muyuz yani?
Efendim?
50 GB yeter diyebiliyor muyuz?
Abi 50 GB yetmez. Çünkü normal çalıştığım bir günde bunu yapıyorum. YouTube'dan bütün gün mesela belgesel izlesem veya bir şey izlesem ne olacak? Hafta sonu. Zaten 10 GB'ımı bir günde emer gider yani.
Evet, bir de her şey artık on demand. Yani hiçbir şey öyle eskisi evet, gibi.
Spotify'dan müzik dinliyorum.
Tabii.
Spotify'dan yani indirdiğim sesin kalitesi de yüksek eğer üyeysen mesela. Zaten Spotify'a para veriyorsun. Yüksek kaliteli müzik dinlemek için mesela. E o zaman abi niye internet provider bir de gelip benden ekstra para talep ediyor ki? Zaten hali hazırda sağlaması gereken bir hizmet.
Evet, yani ya da TTNet müzik dinleyeceksin.
Ya işte çok bu güzel, biraz da şey zihniyeti gibi. Ortaokul, lisede bilmiyorum başınıza gelmiştir belki. Öğretmen ödevi yapmayanlara eksi veriyor. Ödevi yapanlar neden artı almadım diye soruyor. Zaten yapman zorunda olduğum bir şey için neden artı vereyim? Ya da burada bunun tam tersini görüyorsun. Sonuçta Türkiye'de yapmak zorunda olduğun hizmet için hizmet yaptı diye reklam yapıyorsun. Bu da onun gibi işte.
Öyle ve abi altyapı konusunda bence sıkıntılar var. Özellikle DSL altyapısında. Çünkü telefon hattı kullanıyor. Yani eminim yatırım yapılmıştır. Yani mahallelere fiber çekildi, o yapıldı, bu yapıldı. Ama evlere gelen kablolar falan o kadar kötü durumda ki mesela değişmediyse. Bakır kablo geliyor ve işte oksitlenmiş, kırılmış, dökülmüş, ezilmiş. Çok kötü internet kullanan insanlar biliyorum, özellikle İstanbul'un böyle nasıl diyeyim eski evlerin, eski binaların olduğu semtlerde. Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, Şişli'de.
Burada da abi mesela ben burada öyle bir şey duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Daha farklı, daha hızlı bekliyordum interneti. Evde 17 megabit kullanıyorum şu anda ben. Ve burada bazı arkadaşlarım 4-5 megabite bile çıkamıyorlar şehrin içinde oturanlar. Çünkü şehrin içerisindeki hatlar gerçekten çok kötü. Bazı yerlerdeki yerel belediyeler bile seçim vaati haline getirmişler bu mevzuyu. Yani burada da öyle bir sorun var. Sanırım eski şehirlerde öyle sorunlar var. Gerçi şimdi sen
evet.
Göteborg nasıl bilmiyorum ama.
Ya burası çok eski bir şehir değil yani 300-400 yıllık. Ama altyapı sanırım 60'larda falan bir yenilenmiş. Ama burada çok iyi yani sanırım dünyadaki 3-5 yerden biri. Ya ben de sınırsız kullanıyorum işte. Sınırlı da var burada da. Ama şeyini bilmiyorum, şartını bilmiyorum. Sınırı doldurunca işte kotayı doldurunca ne oluyor hiç bakmadım bile. Direkt sınırsız aldım yani çünkü. Hiç böyle şeylerle kafamı yormayayım falan diye. Ve gerçekten daha tık demedi yani.
Hızı nasıl?
100 megabit aldım. Ve 102 megabit falan görüyorum standart. Hiçbir zaman değişmiyor yani.
İyiymiş ya. Peki kaç para ödüyorsun öyle bir şeye?
Abi söyleyeyim. Sanırım 24 euro ödüyorum tahmini ortalama ayda.
Çok iyiymiş ya.
Müthiş ya.
Ama bir yıllık taahhütü var. Sanırım işte bir yıl dolunca 34 euro oluyor.
Vay, çok
güzel. Ama tabii yani Türkiye ile karşılaştırınca hani inanılmaz dudak uçuklatan bir fiyat bana kalırsa da.
Evet.
Ve hani iyi. Şey olmaktan çıkıyor abi. Nasıl diyeyim? Hani abi internet kesilmiş, yavaşlamış falan hani internet varsa var yoksa yok noktasına geliyor iş yani.
Evet.
Abi İsveç'te insanlar zaten çok kazanıyor. Ben bu donanım haberin konusuna bakıyorum da mesela Moldova'da 100 megabit download upload 33 liraymış. Türkiye'de sınırsız 100 megabit download upload 5610 lira. Yani inanılmaz farkı neyle açıklayabiliriz anlayamıyorum. Yakalayamıyorum.
Ben de mantıklı bir açıklama getiremedim yani.
Ya zaten birçok şeye mantıklı açıklama getirmesi güç yani.
Güç tabii. Bir de yani o mesela gigabyte başına kota yani ekstra para ama hangi şeye dayanarak yapabiliyorlar onu bilmiyorum ama bence çok insanın başını yakabilecek bir şey abi o.
Abi üst limit koymuşlar 1500 liraya kadar gidiyor. Çok yana sıkılır ya.
Abi unuttun diyelim gece açtın abi YouTube'u uyuyakaldın sabaha kadar 1080p veya 4K video otomatik play'de gitti sabaha kadar. Açtın kotayı da ne yapacaksın?
Aile batırır vallahi.
Eskiden şeyler vardı abi, dialer'lar vardı hatırlıyor musun? Evet. Yurt dışına telefon ediyordu modemden.
Evet, LSASS exe içerisine injekte diyordu kendisini. Hatırlıyorum başıma gelmişti.
Benim de bir 15 dakikalık öyle bir çıt sesi duymamla beraber modemden anlamıştım ama çok geç olmuştu yani.
Ya zamanda 146 vardı. Siz kullanıyor muydunuz bilmiyorum da.
Evet.
İşte benim internet paketim yoktu. Gizli girmeye çalışıyordum. 146'dan giriyordum. Ve 300-400 lira fatura geldiğinde ciddi bir olay olmuştu evde. Yani yine o tarz şeyleri yaşamaya başlayacağız herhalde.
Evet abi bizde de her zaman mevzu olmuştu yani. Telefonun meşgul olması bir.
Evet ya. Bir de annem mesela paralelden birisini arayacak. Açıyor telefonu sen internetten.
Açar ve
küt diye düşüyorsun. İnternet sonra bir daha numarayı çeviremiyorsun mesela. Sürekli meşgul.
Aynen.
Kötü günlerdi ya.
Uç birim ekranı.
Hiç şükretmiyorsunuz ya. Hiç şükretmiyorsunuz durumunuza.
Ya o dönemde 56K döneminde V90 bir de V92 standartı vardı sanki. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. V90'larda telefon meşgul çalıyordu ama V92'de sanki ayrı bir kanal üzerinden geliyor. Ek bir splitter gibi bir şey konuluyordu modem için ve telefon çaldığında hakikaten çalabiliyordu internetini kesmeden diye hatırlıyorum. Açınca kesiyordu.
Farklı frekans. Çok iyiymiş. Ben bilmiyordum bunu. Hiç sahip olmadığım bir teknoloji.
Evet ya ben de hiç bunu görmedim.
Yani belki benim çok yine gerçekçi zannettiğim rüyalardan bir tanesi de olabilir ama V92 sanki bu özelliği şey yapıyordu.
V90, US Robotics V90 diye böyle modem hatırlıyorum ama 92 görmedim ben. Vardır muhtemelen.
%ADSL.
Ama şey değil mi abi mesela sen normal aradığın zaman dial-up'ta telefonla aslında bağlanıyorsun. Dolayısıyla birisi telefonu açtığı zaman ya arayamıyor gene telefonla bir yeri. Şey yok, tek bir hat var.
Şunu yapıyordu galiba bu protokol mü artık neyse. Sadece dışarıdan aramanı sağlıyordu. Telefon meşgul çalmıyordu da.
Ha, anladım.
Açarsan gene düşüyor ama.
Evet. Dışarıdan arandığında telefon çalabiliyordu.
Ha. Belki telefonun çaldığı faz farklı bir faz da. Olabilir. Datanın gidip geldiği faz farklı bir fazdır.
Olabilir bilmiyorum.
Ama benim de bilgim yani. Yok.
Artık zaten çok da işimize yaramayacak bir bilgi.
Evet. Ama en son bıraktığımda şey Türk Telekom mesela hala ADSL faturasına telefon şeyini ekliyordu. İşte aylık telefon kullanım ücreti falan diye.
Evet. Hala gidiyorlar ya.
Yani. Ya ben Türkiye'deyken şey almıştım. Yalın hat almıştım. Türk Telekom'dan.
Yine ekstra ücreti var ama.
İşte o hat parasını ödemiyorsun o zaman. Ama o zaman da bu sefer bir problem çıkıyor. Çözemiyorlar bir türlü. Neden bilmiyorum. Süper Online'a geçtim. Onlar çözerler diye umdum. Onlar da çözemediler. Böyle bir sıkıntı çıkıyor mesela. O ona diyor ki o Türk Telekom'da sorun diyor. Türk Telekom'u arıyorum, Süper Online'da sorun diyor. Böyle bir türlü bir şey yapamadılar. Anlaşamadılar. En son ben de bıraktım. Şeye geçmiştim. Kablonet'e.
Oraya İngiltere'ye geçtim diyorsun.
İngiltere'de ama lanet aldım.
Kablonun arasına para sıkışmıştır belki.
Olabilir. Olabilir. Kesin bir şey sıkışmış da.
Şeyde de var benzeri durum. Zorunlu olarak seni Uydunet kullanırken zorunlu olarak seni Kablo TV'ye abone yapıyor.
Ama Kablo TV bedava.
Kablo TV bedava ama eğer abonelik işte taahhütten falan cayarsan o bedava verdiği hizmetin ayda 10 lira mı 15 lira mı öyle bir şeyi var. Onu da alıyor.
Ama şey olmuştu sanırım ya Deniz. Kablonet sanırım yani Kablo TV artık kapanıyor. Bitti galiba ya da bitecekti. Ben öyle bir şey hatırlıyorum.
Tele Dünya'ya geçiyor.
Analog kabloyu kapattılar.
Analogu kapattılar.
Kapamadılar ya bizde hala var.
Var mı?
Abi 20 kanal falan düştü ama devam ediyor yani.
Aa, ben bilmiyordum. Ben en son kapattırırken şeyimi, üyeliğimi hani kapatıyoruz falan diye mektup gelmişti.
Ya aylık ne aylığı pardon. 40 kanaldan başladılar işte yıllar boyunca. Şu an 20 kanal falan var toplamda. Yani zorla geçirmeye çalışıyorlar.
Neyi?
Kablo TV'den, analog kablo TV'den Tele Dünya'ya doğru.
Anladım. Temmuz'da kalkıyormuş 2017'de. Herhalde artık bitirecekler yani. Neyse diğer konuya geçelim mi Wikipedia konusuna? Türkiye'de sansür.
Geçemiyoruz, sansür var.
Sansür var ya, ne kadar kötü abi o. Yani bu arada ben birkaç tane içeriği gördüm neler olduğunu. Hani nelerin engellendiğini gördüm.
Neymiş abi söyle ben bilmiyorum.
Bak bir tanesi mesela self-Q şeyi var. Self-Q diye bir başlık var. Yani işte kendi kendine darbe yapan milletler. Hı-hı. Orada işte Cumhurbaşkanı'nın ismi var mesela. Birisi yazmış. Hı-hı. Ondan sonra bunu kaldırmışlar. Başkaları kaldırmış. Sonra bu adam bir kere daha eklemiş onu. Sanırım o dönemlerde bir şey oldu. Yani başlatan şeylerden bir tanesi oymuş galiba. Sıkıntılardan bir tanesi oymuş. Bayağı referanslarla falan adam bir şeyler vermiş. Böyle bir makale var. Şu anda aktif olarak yok ama historisine bakarsanız historisinde yazıyor.
Hı hı.
O bunlardan bir tanesi. Ama yani çok acı, çok kötü bir şey abi ya. Yani Wikipedia'nın yasaklanması inanılmaz bir şey yani bence.
Ya benim orada herkese tavsiyem herkes kendi VPN server'ını kurabilir. Amazon 1 dolar karşılığında micro instance alabiliyoruz. OpenVPN server'ı kurup paşa paşa herkes istediği kendi VPN'inde, kendi güvenli hattında istediği gibi tatlatsın yani.
Abi okey, kendi güvenli hattımızda yapıyoruz da biz ne bileyim bilgisayardan anlayan insanlar olarak yapıyoruz. Genel topluluk ne yapacak? Hiçbir şey yapamayacak. Ya benim 10 aramamdan 3'ü falan Wikipedia'ya bir şekilde uğruyor yani. İlk başta o çıkıyor çünkü. Çok üzücü. Yani yapacak hiçbir şey yok. Çok saçma.
Abi bence VPN hiçbir zaman çözüm olmadı. Olmamalıydı da zaten. Yani bu yasaklar başladığından bu yana hani baktığımız zaman atıyorum X sitesi kapatıldı. Ek sözlükte işte insanlar yazıyor. Biri de diyor ki VPN var işte o var bu var. Abi bu hiçbir zaman bence çözüm olmamalı. Yani neden VPN kullanarak bir ansiklopediye erişmek zorundayım ki ben. Düşünsene evde işte çok böyle şey bir örnek vereceğim. Ansiklopedi dolabım var evde ama baban izin vermediği için açamıyorsun kapağını mesela dolabı. Sonra gece gizlice sürünerek açmak zorundasın dolabı bir şey okumak için.
Yani sonuçta bilgiye erişim bu. Wikipedia gibi bir web sitesinin yasaklanması inanılmaz. Bilgi kaynağı yani ve hani her ne kadar %100 doğru olmasa da çok çöp bilgiyle doluyor da olsa sonuçta birçok şeyin tanımına bakılan bir yer yani. Fırat'ın dediği gibi.
Şöyle bir durum da var. Yani bunu yasaklıyorsun ama kendi ülke vatandaşından bunu esirgiyorsun. Bu bilgiyi, erişimini kısıtlıyorsun kendi ülke vatandaşına. Evet. Fakat dış dünya yine zaten senin neler yaptığını, ne şekilde neler çevirdiğini veya o bilgiyi kısaca erişebiliyor. Yani bu zaten bence über saçma bir şey.
Aynen abi. Bir de sen onu yasakladığın zaman senin vatandaşın ona kontra argüman üretebilir. O fikri çürütebilir. O fikre karşısında tartışabilir. Ve sen bu bilgiye erişimi yasaklayarak aslında ona karşı argüman üretmek yerine hani onu görmezden gelmeyi tercih ediyorsun yani. Bence çok saçma bir yaklaşım yani. Böyle bir nasıl diyeyim? Hiçbir yere varılamaz yani. Tam bir kör dövüşüne gider bu iş.
Ya zaten işte hani Çin'in interneti yasaklamaya çalışması, işte Kuzey Kore'nin kendi internetini Hatta internetinin bile olmaması. Yani
Kuzey Kore'nin kocaman bir intranet ağı var sadece.
Şimdi mesela Çin veya Rusya sanırım ama bunu biraz şeyden yapıyor abi. Yani Rusya'da da sanırım böyle bir şey tartışıldı bir dönem ama sanırım onlar biraz Amerika'nın ajanlığından çekindikleri için böyle yapıyorlar. Bunları bu şekilde getiriyorlar ama tabii sonunda bir taraftan da sansür de var. Şimdi o da biraz farklı bir konu. Hani işin o noktası. Hani bizim şu anda başımıza gelen bir konu değil ama sonuçta şeyi biliyoruz yani. Amerikan bu gizli ajansının birçok makineyi, birçok şeyi dinlediğini biliyoruz zaten. Bunlar çıktı ortaya. Ama diğer taraftan hani burada başka bir durum söz konusu. Bilgiye erişmek engelleniyor.
Abi GitHub kapandı daha önce ya.
Evet değil mi? İnanılmaz yani.
Yani GitHub kapandı ve merak ediyorum bir günde nasıl açıldı tekrar? Da Wikipedia niye açılmıyor mesela?
Çünkü Wikipedia'nın historisinden edit şeyi görülebiliyor. Hani daha önceden bu yazılmış, bu yazılmış falan. Wikipedia'nın içeriğine müdahale ettiremiyorlar. Twitter'da, Facebook'ta da yaptıkları şey gelin burada ofis açın muhabbeti. Ofis açtıkları zaman yaptırım olabilecek diye tahmin ediyorum ki o yüzden öyle istiyorlar. Yaptırımları da ben istediğim içeriği senden kaldırtabilirim ya da senden erişimi engelleyebilirim. Gerçi Twitter bunu yapıyor. Bazen Twitter'daki bazı içeriklere Türkiye'den erişemiyorum. VPN kullanarak erişiyorum. Hatta Twitter bana söylüyor bu içerik ülkenizden yasaklıdır falan filan şeklinde. Aynısını.
İşte onlar da bunu yapmak zorunda kaldılar yani.
Ya peki şeyi merak ediyorum bilmediğimden. Bunun abi bu Wikipedia yasalının bir mahkeme tarafından alınmış bir kararı var mı? Yani bunu yasaklarken şeyi biliyorlar mı acaba? Burası işte milyonlarca insan veya binlerce, yüz binlerce, on binlerce her neyse insan tarafından düzenlenen ve açık bir ansiklopedi fikri hakkında birinin fikri var mı acaba?
Abi bu yasaklayan yok. Mahkeme değil, yasaklayan BTK. BTK yasakladıktan sonra da aslında ortada bir mahkeme kararı yok. Biraz kendileri alıyorlar bu kararı.
Şimdi BTK en son şeyde başbakanlığa vesaire bağlanmıştı ve mahkemeden bağımsız olarak direkt kendi kararlarını uygulayabilir hale getirilmişti diye hatırlıyorum. Hatta bu Deep Packet Inspection'a kadar yolunu açmışlardı her şeyin ki Deep Packet Inspection'da yapıyorlar bildiğim kadarıyla. İlk bu şey yapmaya çalıştıkları zaman geçen sene Mayıs, Haziran zamanı ben bir sürü SSL hataları alıyordum. Bilmiyorum aram var mı başka. Kendi başına bağımsız bir şekilde karar alabiliyor mahkeme kararını beklemeden. Mahkeme açılmadan, daha dava açılmadan.
Süpermiş.
Ben olayı biraz yazılım perspektifine çekmek istiyorum. Yani şimdi biz bir iş yapıyoruz, yazılım. Bu iş oldukça fazla arama gerektiriyor. Çünkü hani her şeyi bilmem mümkün değil. Çok fazla teknoloji var ve bu aramaların bir kısmı Wikipedia'ya düşecek. Şimdi bunun eşleniği yok benim için. Ne yapacağım? Yani bu işi yapmak istiyorsam buna ihtiyacım var. Ne yapabilirim? Bu bilinmiyor mu yani devlet kalemleri tarafından?
Ya anlaşılan bilinmiyor ya da göz ardı ediliyor. Yani etkisinin ne olduğunu tahmin edilemiyor onlar tarafından. Ya bilselerdi değiştirir miydi, değiştirmez miydi bilmiyorum tabii ki ama görünen o ki çok da önemli bir konu olarak düşünülmüyor. Yani belki bu tarafta farkındalık yaratmak lazım.
Abi bir de şöyle bir şey var. Twitter yasaklandığında tweet atan siyasi kişiler vardı bu yasağı delip. Yani çok milyonlarca insanın tanıdığı, bildiği. Yani böyle bir nasıl diyeyim algı var. Ulaşan ulaşır zaten ama biz yasaklayalım.
Yani bir de şey de var tabii yani işte İBB'nin yaptığı konferansa önce Wikipedia'nın kurucusunu davet ediyorlar. Ondan sonra dayıyı bir de çıkartıyorlar ya listeden.
Sonunda da haber vermişler lütfen. İyi yapmışlar
medya. Ya.
İnanılmaz yani hoş. Yani zaten gelmene gerek yok artık biz o konuyu çözdük diye.
Biz seni dinlemek yerine siteni kapatmayı tercih ettik süper.
O da çok acayip yani. Ya biraz da saygısızlık. Baktığın zaman.
Bence biraz değil ya bayağı saygısızlık hatta kasten yapılmış yani.
Bence hiçbiri değil tamamen amatörce ve bodoslama yapılan bir iş. Kesinlikle birbirlerinden haberi olduklarını düşünmüyorum.
Mesela şey mi diyorsun birisi o organizasyonu düzenleyen bir anda şeyi fark ediyor. Oğlum biz bu adamı çağırdık ama sitesini kapattık.
Aynen öyle ben öyle düşünüyorum.
O zaman niye çağırıyoruz bunu falan mı dedi?
Ben yani kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. Daha sonradan hani o zaman niye çağırıyoruz o farkındalık o şekilde değildir de böyle tepeden basma sen ona bir forward mail ile gelmiş bile olabilir yani.
Acil yazıyor büyük harflerle başlıkta.
Zaten sitesini kapattık. Hakkımızda kötü kötü konuşacak. En iyisi çağırmayalım gelmesin gibi bir düşüncede de olabilirler.
Ya şeyi okumuştum. 2-3 gün önce hani benim siteyi yasaklandınız değil mi? Hani Wikipedia'nın erişimini engelliyorlar. İyi, hoş, güzel. Kendi bildiklerini yapsınlar falan gibi bir açıklama okumuştum ama hani adamın gayet gelmeye niyetli olduğuna dair bir açıklaması vardı. Hani İstanbul'u seviyorum zaten ben o yüzden gidiyorum. Hani bu da güzel bir etkinlik falan filan gibisinden. Acaba bunun üzerine nasıl karşıladı?
Bilmiyorum ama yurt dışında abi hiç iyi karşılanmadım. Wikipedia'nın kapatıldığı akşam 3-4 tane arkadaşımdan mesaj aldım mesela. İşte Wikipedia kapatılmış doğru mu falan diye. Ve cevap
cevap veremedim yani. Mesaj alınca yüzüm kızardı falan yani. Gerçekten çok kötü oluyor bunun yansıması.
Evet yani ya şimdi mesela şey oluyor. Geçenlerde konuşuyorduk biz buradaki birkaç kişiyle. Ya işte biz de Türkiye'ye gelmek istiyoruz falan filan gibi bir şey oldu. Hani böyle öyle bir şeyler dediler. Ondan sonra ya dedim işte belki bu yaz giderim ben de beraber gideriz falan diye böyle bir konuştuk. Adamlar şey dediler bana yani ya orası pek güvenli değilmiş gibi geliyor bana. Biz bu sene değil de hani daha ileride geliriz falan gibi böyle kibarca. Şey yaptılar, utandım yani ben şahsen. Yani bu tarz olaylar bunu sürüklüyor durumu aslına bakarsan.
Maalesef yani yurt dışında yaşayan insanlar da zor duruma düşüyor ve gerçekten yüz kızarabiliyor bazen yani. Ve ne diyeceğini de bilemiyorsun yani. Wikipedia kapanmış. Hani sorumlusu sen de değilsin ama işte böyle bir boynun bükülüyor yani.
Evet yani bir de şey var tabii yani buradaki yurt dışındaki birçok yayın organı da gerçekten hani taraflı da haber yapıyor. Yani Türkiye'ye karşı haber yapanlar da var. Onları çok rahat görebiliyorsun. Kimisi olayları olduğu gibi anlatmaya çalışıyor ama kimisi gerçekten çok taraflı yapıyor ve sen yurt dışındaki bir insan olarak onları gördüğünde bu şekilde doluyorsun ve Wikipedia kapanmış Türkiye'de haberini gördüğün zaman bambaşka bir yerden aslında bir gerçek yani bu. Bambaşka bir şekilde şey yapıyorsun sen de hani. Ön yargılı oluyorsun. Kötü yani.
Tabii ki abi sonuçta hani nasıl diyeyim içi çürümüş her kurum kötü içerik üretebiliyor yani. Bir yayın kuruluşu karalama yapmak istiyorsa yapıyor ve bunu işte atıyorum modernlik adı altında yapıyor. Avrupa'yı olmak adı altında yapıyor. Ama yapıyor çok hiç beklemediğim mesela insanlardan da çok garip tweetler gördüm. Böyle takip ettiğim developerlar falan vardı. İşte çok komünitenin önde gelen kişileri falan PHP komünitesinin. Çok saçma sapan şeyler gördüm mesela bu Wikipedia olayı üzerine. Sinirlendim açıkçası.
Üzücü yani. Milli Wikipedia yapmamız lazım bir tane. Hazır template'leri de var.
Kim yapıyormuş abi? Bugün haberi çıkmış da 20 bin kişiyle kendi online ansiklopedilerini yapmaya karar vermişler.
Kim dediğini
Çin.
Anlamadım.
Böyle koca ülke.
Ha Çin. Ha pardon ben Kim diye anlıyorum ne diyor?
Ben de ya. Ben de Kim Jong.
Abi pek Kim Jong şey ya bizim dürümcü Kadıköy'de.
Kadife Sokak.
Evet ya o özledim oraları.
Abi pek.
Şey Meetup. Meetup ne durumda bu arada ya? Özür dilerim. Murat şey Uğur.
Yok yok bir şey demeyecektim ben ya.
Ben doğru düzgün bir yer bulamadım valla. Meetup'ı yapacak. Kimseden doğru düzgün bir cevap alamadım bu aralar arkadaşlar.
İşte bende bir tane var. Oraya hani şey yapıyorsak approach edelim.
Neydi orası?
Cihangir'de bir tane mekan. Açık bahçesi falan.
Ha, Cihangir'de bar evet. Değil mi? Aslında onu da soralım ya. Bunu dinleyen olursa Cihangir'de bir barda yapsak gelir misiniz diye.
Bahçeli, açık. Üstü açık.
Bar varsa ben gelirim ya.
Yani evet. Denizle benim tuzum kuru. Bir sunum yapmıyoruz.
Ne açıdan? Sunum, ha, sunum yapma açısından.
Gelirim biramı içerim. Güzel konular dinlerim.
Daha biz ne? De yapacağız Fırat.
Sizin de sıranız gelecek.
Ya o gelecekteki Fırat'ın sorunu. Boş ver.
bu yaklaşım harika.
Çok güzel. Carpe diem.
Aynen Hakuna Matata.
Peki ikinci sunum ne olacak?
O da bir meçhul. Ya şimdi 16'sında ya şimdi belki bir ihtimal ben de gelebilirim ama 16'sında değil 16'sından sonra gelebilirim. Onu 16'sına çekmek için bir böyle bir ufak bir girişimim var ama bakalım. Yani gelirsem ki veya kimse de gönüllü olmazsa ben de dahil olabilirim ama çok söz vermeyeyim yani. Şey yapıyorum böyle kamuoyu yokluyorum şu anda.
Lütfen gel. Gel abi.
Şey mi bizden ısrar mı bekliyorsun?
Yok ya işte şey
var. Bir uçak bileti çıkarma.
Ya evet belki birisi der ki ya versene bir uçak bileti atayım. Yani şey böyle mesela 2 ay sonrası uçak bileti alırsan çok ucuz da bu aralar biraz pahalanmaya başladı.
Havalar ısınıyor abi.
Evet ya valla tatil zamanı geliyor.
Evet ondan.
Retroya mı geçsek biraz konuşsak onu?
Aa evet diyelim ya. Çok güzeldi bence retro. Ne düşünüyorsun?
Retro çok iyi. Başarılı.
Çok keyif aldık ya.
Ne kadar sürdü o tahmini? 1,5 saat?
2 saat 15 dakika sürdü. 15 dakika uzattık. Hedefimiz 2 saatti. Ama 15 dakika uzadı ki bence makul.
Çok
yani
normal.
15 dakikalık fire vermek bayağı büyük bir başarı bence. Yani çok zamanında yaptık. Hep beraber iyi de katılım oldu. Keşke ama o konuşmaya katılan herkes bir konuşsaydı. Yani o zaman daha da güzel olurdu.
Evet, evet. Ama kararlar alındı. Karar aldık bayağı.
Evet, evet epey bir karar aldık. Kararların da yanı sıra şey de oldu. Yani birçok insanın da böyle katılmaya heyecan duymasını gördük yani. Bence o da çok önemli. Biraz daha derdimizi anlatabildik gibi hissediyorum ben.
Evet, doğru söylüyorsun.
Yani mesela orada konuşulmak için hepimiz puan verdik ama her şey seçilmedi. Orada konuşmak istediğiniz konu var mıydı? seçilmeyenler arasında?
Sponsor.
Sponsor konusu.
Meetup'ta konuşmak isteyenler varsa aslında orada konuşmadık onu. Hani grup içerisinden birilerinin çıkması çok daha iyi olur bizim için.
Sunum yapmak
adına. Sunum yapmak adına. Kolay bir iş olduğunu söylemiyorum tabii ama.
Ya ama zaten biraz da şöyle anlaşılıyor Fırat bu sunum işi. Yani çıkacağım ben. Bu konuda çok iyi olmam lazım. Orada yapacağım sunumda işte eksiksiz hatasız yapmam lazım falan. Ama böyle değil yani. Yani bizim yaratmaya çalıştığımız kültür böyle değil. Biz istiyoruz ki yani en azından ben öyle düşünüyorum ama sizin düşüncenizi de merak ediyorum. Yani bir insanlar sunum için gelsinler. Ben sunum yapacağım desinler. Çok iyi bilmediği bir konu da olabilir. Biraz tecrübesi olsun ama bilmediği noktalar olsun. Bunları sunsun ve orada bir açık bir tartışma ortamı olsun. Katılımcılar da desinler ki ya sen böyle yapmışsın ama belki şöyle yapsan daha iyi olabilirdi gibi bir şey oluşması. Ben çok istiyorum şahsen. Siz ne düşünüyorsunuz?
Abi yani olabilir tabii ki ama o gerginliği anlıyorum. Yani kusursuz yapmalıyım işte soru geldiği zaman o gerginlik işte yanlış mı yaptım yanlış mı anlattım bir şey bilmiyor muyum falan bu gerginliklerin hepsi oluyor yani. Ama o konuşma ve tartışma ortamı illa şey olmasına gerek yok yani sen orada ekranın önündeyken tartışılmasına da gerek yok. Abi kapattıktan sonra laptopu birebir de pek çok tartışma olabiliyor yani. Ve çok güzel aslında geri dönüşler ve bilmediğin şeyler öğreniyorsun.
Ya illa sunum olmak zorunda da değil bu arada. Beraber kod yazalım, işte online coding için birileri inisiyatif alıp bunu yapabilir. Daha sonra sunum yapar falan. Böyle bir gelişim yolu da açık aslında.
Çok güzel söyledin. Yani işte aslında amaç sadece biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bize bir şeyler yapmak isteyen, ne olduğu önemli değil. Yazılımla ilgili, sektörle ilgili bir şeyler yapmak isteyen herkesin katılabileceği bir platform hazırlamaya çalışıyoruz. Aslında bütün derdimiz o. Diye özetleyebilir miyiz?
Özetlersin bence. Özetledik bile.
Oldu.
Oo süper. Oldu. O zaman bugün kısa program yapalım mı böyle?
Olsun.
Yarım saat.
Olur.
Hep uzun mu yapacağız yani? Bir saat, bir saat. Hatta bunu böyle bir bölümde.